Ayrım 24.
Uzunca süre yaşadığı Janet'i anımsadı. Hem de istekle. Paris günlerini çekici anılarının özlemine karışmış bir istekle. Leningrad'da kızı nasıl atlatıp Nadia ile yattığını da anımsadı. Tüy gibi hafif Janet'in yanında, duyguyla yüklü bir kızdı Nadia. Ağlamıştı ayrılırlarken. Yanında Janet'la Paris'e dönüşünden mutluydu o. Cemile diye Tunuslu bir kızla yatmıştı birkaç kez. Janet'la birlikteyken sevmiyordu ki Janet'i. Sonradan öğrenmişti onun da kitaplıktaki Belçikalı Flaman oğlanla yattığını. Ama şimdi özlemle düşünüyor, istiyordu işte. Hele dolu banyoda seviştikleri. Paris kurtulmuştu, hasır altı ettiği şeyler de ortaya dökülmüştü böylece. Akşam vapurla eve dönerken kırık döküktü içi, Nedret'e gidiyordu. Hem de duysa kızın acılara batacağını bildiği, Janet'la cinsel oyunları düşlediği günde, sonra da Nedret'i suçluyorsun. Biliyorum, benden geliyor ne geliyorsa. Yıkılacağını bildiğin toplumun sağlıksız yargılarıyla bakıyorsun kadına. Onu da biliyorum. Tarih kökenlerini de biliyorum onun. Gene de anlayışlı olamıyorsun. Başka nasıl anlayışlı olacağım bilmiyorum ki. Ben yaptım diye onun yapmasına da aldırmamam mı gerekiyor? Bir şey yaptığı da yok kızın. Niye kurcalıyorsun? Yaparsa yapıyor ya da. Kimle? Turgut'la mı? Paranoya bu. O da düşledi bir şeyler diyelim. Yetmez mi? İçten içe sevgisizliğini sindiremiyorum. Yıkıyor beni. Sen Janet'i düşledin diye sevmiyor musun Nedret'i? Felsefe okuyorsun. Diyalektiği biliyor, inanıyor, savunuyorsun sözde. Evet, sözde. Kafan metafizik oğlum. Doktor Şadan'dan ilaç milaç al. Nedret'le konuş önce. Ne konuşacağım? Söyler mi hiç? Ben ona söyleyebiliyor muyum? Sorun o işte. Hasırın altına ittiğin kendi süprüntülerin tedirgin ediyor seni. Kızın öyle bir sorunu yok. Çocukları, evi, piyanosu bir de. Rahmi Usta'nın valizini saklamaya alması da senin isteyeceğini bildiği için belki. Ne kolay aldanıyoruz. Evet, doğru bütün bunlar. Bağışla beni Nedret'ciğim. Seninle oturup uzun uzun konuşalım bu gece. Kızmadığını, üzüldüğünü söyledin bana. Benim kızgınlığım geçmedi belki, doğrusun. Kızgınlığım sana değil, kendime. Yorgun düştüm. Biliyorum, seni de yoruyor. Bu yükü taşımanın ne anlamı var? Paris kurtuldu. Konuşalım. Konuşamadı o gece. Yemekten sonra çıkıp kapandıkları odalarında valizden çıkan yazılara, her vakit olduğu gibi öylesine ilgiyle dalmıştı ki Nedret. Sözü nasıl açacağını bir türlü bulamadı. Utandı da, gittikçe kabaran bir öğrenme tutkusu sarmıştı kızı. Bugüne dek hep çekingen davranmıştı Nedret. Politik konulara geçildi mi dinlerdi daha çok. Nazım'ı okuduğu lise yıllarından başlıyordu sola yakınlığı. Seni sevdiğim kadar devrimciyim ben demişti bir gün Sahir'e gülerek. Yetmez, daha çok olman gerekir. Onun üstüne çıkabileceğimi sanmıyorum. Sözler o gün mutlu etmişti Sahir'i. Mutlu edecek nesi vardı bu sözlerin? Geceydi, sevişmişlerdi. Artık onu aşmaya çalışıyor Nedret'ciğim demek. Biliyorum, tam bir küçük burjuvayım ben. Dev ışıklar yanıyor dünyada. Tarihin en büyük savaşında halklar utkuya koşuyor. Benim her şeyim kendime dönük. Savaşlar biter, kendimiz kalırız. İki para etmeyen bunalımlarda sürünerek mi? Bir yere varamazsın, ancak çürüyüp gidersin. Biliyorum, burada böyle kalamayacağımı da biliyorum. Umudum, umarım o, savaş bitsin. Ne güzellikler boyatacak yeryüzünde. Bize de bir şey düşecek. Gene biz. Ben desene şuna. Bir ben miyim böyle düşünen? Evet, biz. Doğrusu, yanlışıyla insanı salt insan diye alanlar. İnsana daha insanca bakanlar. Bu yuvarlak sözlerle nereye varacağını sanıyorsun? Söylemesi de mutlu ediyor beni, düşlemesi de. Kimsenin umurunda değil o kadar incesi. Kanlı, acımasız bir kavga var. Bu yarın da sürüp gidecek böyle. O insanca dünyaya, hiç de insanca olmayan yollardan geçerek varacaksın. Yol tıkanırsa, yeni yollar açılır, biz de onun peşindeyiz. Orada da tatsızlık çıkarırsın sen. Tatsızlık varsa görmezden gelemem. Niye insanız? Çirkinliklerle mutlu olamadığım için mutluyum. Gene salt mutluluk düşü. Çirkinlikler içinde mutluluk yaratabildiğin için insansın. Mutsuzluk hep olacak. Evet, olacak. İyiler için mi, kötüler için mi? Sorun o. Sınırını kim çizecek iyiyle kötünün? İyi sanılan kötüler çizerse, niye karamsar olayım? Bir gün iyiler çizecek o sınırı. İşimiz iyilere kaldıysa, peki, delin niye sormuş? Söyler misiniz iyi adam kime derler diye? Lenin olduğu için. Sonunda kim haklı çıktı? Onu da çiğneyip geçti kötüler. 20 yılda koca bir dünya kuruldu o kötülerle. Nazileri kattılar önlerine. Berlin'e sürüyorlar. Evet, belki de yanlışlarımızı Moskova önüne getirdiği Nazileri. Hep takıntılarını kurtarma çabasındasın. Gerçekleri görmeye gücün yetmiyor. Derinine inmek istiyorsan gerçeklerden derin yok. Ben hep gerçeklerden söz ediyorum. Nedret'e açılmaktan bile korkuyorsun. Gerçekçiliğine senin. Soyulmuş lop yumurta mı sanıyorsun mutluluğu? Yaz bitiyor, bulutlar gezinip duruyor. Yağmurlar gelecek. Dünkü vatanda vardı. Alman uçakları saldırmış Sofya'ya. Komünistler gösteri yapıyorlarmış sokaklarda. Bulgarlar Almanlara savaş açtı. Dünya dört nala. Biz gözleri bağlı dolap beygiri. Dön baba dön. Niye biz de değişiyoruz? Hasan Saka dışişleri. Nurullah Sümer Maliye Bakanı olmuş. Yükünü tutanlar gidiyor. Sağlık nedeniyle ayrılmış eski Maliye Bakanı Fuat Ağralı. Zeytinyağı kara borsasından yaptığı vurgun herkesin ağzında. Onca zeytinyağını nasıl zıkkımladıysa sağlığı bozuldu herifin demek. Sıra yenilerde. Doğru dürüst anlatmadın Doktor Şefik Hüsnü ile konuştuklarını sahirciğim. Yazıları okudukça ilgim artıyor adama. Sakıncası yoksa? Sakınca mı? Beni gizli örgütten mi sanıyor bu kız? Kocaları da partiye almıyorlarmış karılarının izni olmadan Nedretciğim. Elindeki kağıtları pencere kıyısına bırakıp gözlüklerini çıkardı. Anlatmadıklarım ayrıntılar daha çok dedi. İnsanın aklına parça parça geliyor. İlk karşılaşmanın heyecanıyla atladıklarım var. Birçok şeyi açamadım. Paris'teki öğrencilik yıllarına kaydı söz. Bu kez gidersem daha planlı konuşmayı düşünüyorum. Gözlüklerini silerken, dedim ya insanı rahatlatan biri dedi. Sözlerini özenle seçen üst düzeyde ince bir diplomat sanırsın. Kişiliğinin baskın yanından öte bir baskıcılığı yok. Özlü bilerek konuşuyor. Güven uyandırıyor insanda. Stalinist bir yönetimle nasıl uyum sağladı bu adam? Kafam ona takılıyor. Sana bir şey soracağım dedi Nedret. Sor bakalım. Komünist partisine girmeyi niye düşünmedin burada? Sinsice oyun etmiş bir çocuk gülümsemesiyle bakıyordu Nedret. Sahir de gülümsedi. Nereden çıktı şimdi bu? Fransa'da girmişsin. Sahir düşündü bir. Orada yasaldı dedi. Açık ortada tartışılıyor çoğu şey. Buraya gelince de düşünmedim değil. Duraladı. Ağzından çıkan sözle bağlanıvermişti. Açıkça söyleyeyim göze alamadım. Kimseleri tanımıyordum. Evlenince de duraladı. Ne bileyim sorumluluğu artıyor insanın. Biz neden olduk yani? Ben çocuklar. Yo öyle de değil. Bir ölçüde etkisi olmuştur belki. Leningrad yolculuğunda içime düşen kuşku tohumları mı çatladı nedir? Üstüne düşmedim pek. Belki baskılardan korktum. Gizli örgüte girdin mi yasa dışına çıkıyorsun. Yasalara değil kendine güveneceksin. Kendine güvenin temelinde bağlandığın örgüte güvenin yatar. Bilmediğim ötesi kuşkular taşıdığım bir örgüte nasıl güveneydim? Polise düştün mü her türden işkence var. Direteceksin. İçine kurt düşmüş yürekle girilmez o işlere. Kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Duralayıp söylese mi söylemese mi gibisine sessiz kaldı bir. Çekingen bir sesle aldı gene. Şu Katin ormanı olayı var biliyorsun. Anlayamadım ne ormanı? Canım şu Polonyalı subayları hani bilmem kaç bin subayı öldürüp hendeğe gömmeleri. Almanlar Rusya'da gizli mezarları ortaya çıkardıkları savıyla yaydılar dünyaya. Anımsamıştı Nedret. Evet, Londra'daki Polonya hükümeti başkanı Sikorski uluslararası Kızıl Haç'ın araştırma yapmasını istedi de Sovyetler ilişkilerini kestiler sert tepki göstererek. Nazilerin yalanlarını destekliyorlar. O işi Almanlar yaptı diye. Durup bir süre baktı gene. Biliyor musun benim içimde hep bir kuşku kaldı dedi. Ya Sovyetler yaptıysa diye. Ağır bir sessizlik çöktü birden. İyi ki Rahmi Usta'ya söylemedin. Kendime söyleyebildim mi sanıyorsun Nedretciğim? Böyle bir ikircikli yürekle girilir mi Komünist Partisi'ne? Belki de yapmaları doğruydu ne bileyim. Sınıf savaşı diyoruz. Tarih kanla yazılıyor. Hele içinden geçtiğimiz bu dönemde tepeden tırnağa Sovyet düşmanı bir orduydu Polonya ordusu. Bütün stratejilerini Sovyetlere karşı bir savaş için düzenlemişlerdi. Almanların bir vuruşuyla yıkılıp gitti onun için. Fransız basını yazdı bunu. Partiye girdin mi kuşkulara yer yok. Hiç sallanmadan gösterilen yolda gideceksin. Bir sessizlikten sonra aldı gene. Aslında kimseden de öneri gelmedi. Çat kapı gidecek bir yerde yoktu ki. TKP'de pek bir iş yapmamış gibi son yıllar. Rahmi Usta'nın anlattıkları da o. Dergi mergi çıkıyordu. Yeni edebiyat onlarınmış dedilerdi en son. Okuyorduk. Şimdi öğreniyoruz ki başka da etkinlikleri yokmuş da o günler. Yeniden başladılar demek. Reşat Fuat tutuklandı. Bir sürü kişiyi toplamışlar. Rahmi Usta gitti. Süleymaniye'ye pano asmak işinden de birilerini almışlar diyorlar. Kısa bir suskunluktan sonra gülerek baktı Nedret'e. Partide olsaydım şimdi beni de almışlardı belki dedi. Kurtulmuş olacaktın benden. Takılmaya belli belirsiz gülümsedi Nedret. Gözlerini dikip baktı bir süre. Elindeki yazılara dönerken, ya hep onu bekliyordum dedi biraz sertelerek. Şakayla yitirecek vakti mi var? Bak nasıl eğildi yazılara. Politik sorunlara öteden beri pek ilgisiz sayılmazdı. Yanı başımdaydı hep. Yetmez, daha devrimci olmalısın dememiş miydin? Şimdi seni aşmaya çalışıyor. Ona dayanamıyorsun. Yo, seviniyorum da. Yadırgıyor insan, açtığı bir şey de yok. Partiye niye girmediğimi sorguluyor. Bu çabanın altındaki itici güç ne? Onu merak ediyorum. Uğraşmana ne gerek? Bir neden bulursun nasıl olsa. Partili olduğunu bildiği birine olan sevgisinden ötürü mü yani demek istiyorsun? Bak nasıl bildin. Uykum geldi, yatalım artık. Bir deneyi merak ediyorum biliyor musun dedi Nedret. Kurtuluş Savaşı'nda niye Ankara'ya geçmemiş de İstanbul'da kalmış. Birden anlayamamıştı Sahir. Rasim Efendi'den söz ettiğini sanmıştı Nedret'in. Aydı birden. Şefik Hüsnü diyor bu. Bilmem dedi. Sorsam söyler mi? Doğrusunu söyler mi yani? Şaşırmış gibi bakan Nedret'e gülümsedi. Bizim büyük baba kaç yıl sonra söyledi doğruyu. İttihatçıların işi diye bakmış da ondan gitmemiş diyebilirdik. Sessizlik çöktü. Sen her şeyi dosdoğru söyleyebiliyor musun Nedret'ciğim? Evet, Rasim Efendi yıllar sonra açıklayabildi. Asıl dayanamadığı da çektiği acıları. O acılara neden olan yaşadığı savaş olayını tümüyle çok ama çok anlamsız bulmasıymış. Kurtuluş Savaşı'nı İttihatçıların yeni marifeti saymam da işime öylesi iyi geldiği içindi belki yılgındım demişti. Adamdaki afur tafur tanımayan bu açık yürekliliğe, iştenliğe sevgi saygı duymuştu Sahir. Ama kaç yıl sonra, sen kaç yıl bekleyeceksin Nedret'ciğim? Şefik Hüsnü de korktu da mı gitmedi yani? Öyle demiyorum, yasa dışı örgüt bu Nedret'ciğim. Söyleyemeyeceği gizli kararları olamaz mı bu konuda? Bunca yıl sonra da mı? Bilmiyorum. Bir zarf içinden çıkardığı el yazısı kağıtlara eğilip baktı bir süre Nedret. Bak ne diyor burada Sahir dedi. Türkiye Komünist Fırkası Merkez Komitesi'nin yeni, sökememişti, duralayıp daha yaklaştırdı yazıyı. Tetkikatı mı diyor bu? Bakayım. Sahir aldı kağıdı, gözlüklerini yerleştirdi. O daha iyi okuyabiliyordu. Merkez Komitesi'nin yeni taktikası, taktikasına dair beyanatı. Şöyle bir gözden geçirdi sayfayı, öteki sayfalara baktı. Rahmi Usta'nın dediği o ünlü karardan sonra desantralizasyon diyordu hani. Ondan sonraki karar bu. Çok önemli. Kolay değil okuması. Çabucak yazılmış eski Türkçe notlar gibiydi. Masa üstündeki pertavsızı alıp baktı. Gözü kesmemiş olmalıydı. Büyük babayla okuyalım yarın bunu dedi. Baksana önemli şeyler var burada. Bir iki yerini hecelemeye çalışır gibi gözden geçirdi ağır ağır mırıldanarak. Son derece zararlı olan böyle bir yola sapmanın mesuliyeti en başta idare edici organı Merkez Komitesi'ne aittir. Sessizce gözden geçirdi kağıtları. Evet dedi Rasim Efendi ile okuyalım bunları. Tarihçi arkadaşın mı diyeceğiz bunları da? Duraladı Sahir. Komünist Partisi diyor açık açık. Merkez Komitası'nın taktikası. Bilmem dedi. Ne diyelim? Hiçbir şey demeyelim dedi Nedret. Oturup okuyalım bu gece seninle. Sökebileceğimiz kadar sonrasını düşünürüz. Olur. Sade baktı ona geliyordu. Masa lambasını yanına çekti biraz. Gözlüğünü yoklayıp sıkıladı. Başladı ağırdan okumaya. İlk sayfanın ortasına gelince açılır gibi olmuştu. Gözleri alışınca daha kolay gidiyordu. 11'de bitirmişlerdi yazıyı. Bir kez daha okudular kimi yerler üstünde durarak. Dünyanın, Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu koşullarda Asıl tehlikenin başlıca kaynağı Hitler faşizminin. Faşizm diyordu, faşizm değil. Almanya'da galebe çalması üzerine yeni bir emperyalist dünya savaşını kışkırtmasıyla vaziyet bütün düşüncelerimizi ve dikkatlerimizi memleketimizin en can alacak meselesi üzerinde toplamamızı ve tekmil vatanseverlerle el ele vererek harbe ve faşizme karşı barışı devam ettirmek için teşkilatlı bir tarzda çalışmamızı zaruri kılmaktadır. Tüm emekçi halktan yana kurumlar, bütün hareketlerini her şeyden evvel milli istikbalin icablarına göre tanzim etmelidirler diye giriştikten sonra, TKP'nin merkez komitesi bu düsturu rehber ittihaz ederek partimizin bugüne kadar güttüğü siyaseti yeniden sıkı bir tetkikten geçirdik. Bu beyanatla efkar-ı umumiyeye vardığımız neticeleri ve yeni taktikatımızın ana hatlarını arz ediyoruz diyerek ağır bir öz eleştiriye geçiyordu bildiri. Senelerdir memleketimizin mukadderatını elinde tutan milli burjuvazi ve onun hakkındaki görüşlerimizde geçmiş bir devrenin şartlarını aksettiren emperyalist faşizm provokasyonlarının hakim bulunduğu yeni vaziyete aykırı basmakalıp formüller içerisine kapanmış bir haldeyiz. Halk fırkası diktatörlüğünü, halk kitlelerinin hareket ve teşkilatlanma serbestliğini bozan alalade bir diktalık gibi üstün körü mahkum etmekle iktifa ettik. Onun Cumhuriyeti irtica kuvvetlerinin saldırışlarına ve suikastlarına karşı koruyuculuk vasfı ve ıslahatçılığı üzerinde durmaya lüzum görmedik. Bu yanlış siyaset, hükümet faaliyetlerinin müsbet taraflarını görmezlikten gelmemizi, henüz inkılap kuvvetlerini teşkilatlandırmak ve kati mücadeleler için hazırlamak yoluna girmeyi becerememiş olduğumuza bakmayarak, ulu orta amele ve köylü hükümeti şiarını ileri sürerek, bütün bu hareketlerimizi bu şiar etrafında temerküz ettirmek hatasına düşmemizi mucip oldu. Son derece zararlı olan böyle bir yola sapmanın mesuliyeti, en başta partimizin idare edici organı Merkez Komitesi'ne aittir. Biz bu mesuliyetin bütün ağırlığını idrak ediyoruz ve onu tamamıyla üzerimize alıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda devamı bir intihardan başka bir şey demek olmayan bu gidişe hemen nihayet vermeye büyük bir azim ile karar vermiş bulunuyoruz. Sıralıyordu sonra. Ülke içinde dışında savaşı kışkırtanlara karşı sürekli barış içinde ulusal bağımsızlık savaşımına, Kemalistler arasından dayanışma yapılacak kişiler bulmaya kalkışılmamış, bu yolda adım bile atılmamıştı. Hitler faşizminin kimi ajan profesörler, Türk-Alman ticaret ilişkilerini eline geçiren, kimi iş siyaset adamları aracılığıyla, yerli gericilerle işbirliği içinde Türkiye'yi savaşa çekmek, milletin başına faşist diktatörlük belası çıkarmak çabaları, halk yığınlarına gereği gibi açıklanıp bu tehlikeye karşı halk seferber edilememişti. Halk yığınlarına barış için, bağımsızlığımız için, Sovyet dostluğunun gereği de yeteri biçimde anlatılamamıştı. Kemalistlere saldırılmış, Sovyet dostluğu politikalarının samimi olmadığı, emperyalist ülkelere daha yakın oldukları yanıtlanmakla yetinilmişti. Ulusal devrimin kazanımlarına, geleneklerine, asıl bizim benimsememiz gerekli Kurtuluş Savaşı'na bile yeterince sahip çıkılmamış, o konuda da öncelik Halk Partisi'ne kaptırılmış. Böylece de parti halktan kopmuş. Artık ne yapacakları sıralanıyordu sonra da. Duralayıp gözlüklerini çıkardı Sahir. Gözlerini uyuşturup kafası elleri arasında kaldı bir süre. Önemli bir şeye takıldığı belliydi. Sessizce bakıyordu Nedret. Ne oldu? Soluğunu boşaltarak doğruldu. Gözleri Nedret'te kaldı bir süre. Şaşırdım dedi. Sessiz bekliyordu Nedret. Bu nasıl keskin dönüş böyle? 180 derece. Bakışıp durdular bir süre. Anımsadığım kadarıyla Rahmi Usta da söylememiş miydi? Söylemişti de Nedret'ciğim bu kadar açık seçik değildi. Yazılı biçimde önüne konunca başka oluyor demek. Gülümseyerek baktı Nedret'e. O zaman bir de af yasası çıkarmalıymış bunlar. Anlamamıştı Nedret. Hayın dedikleri Şevket Süreyya'ların ne günahı varmış? Verecek yanıtı arar gibi düşünüyordu Nedret de. Ah şu Rahmi Usta'yı bıraksalar da bir konuşsak dedi Sahir. Bir daha göz atmaya başladı elindeki kağıtlara. İlk gösterdiği sert tepkinin pek de yerinde olmadığını anlamaya başlamıştı sanki. Bu bildirinin özünde TKP'yi canlı tutup ülkedeki koşullara uyum sağlamak atılımı var. TKP'yi halk yığınlarıyla kaynaştırma, gecikmiş bir toprağa yerleşme çabası. Şevket Süreyya'ların öyle bir dertleri yok ki TKP için. Gereksiz buluyorlar neredeyse. Mustafa Kemal yapıyor her şeyi işte. Bize ne gerek var? Yavaşça takıldı kafasına. Bildirinin söyledikleri Şefik Hüsnü'nün Aydınlık'ta yayımladığı, Komintern'in o günler ağır eleştirisine uğrayan, Türkiye üzerine incelemelerindeki savlara dönüş değil miydi bir tür? Öyle değil mi? Ne öyle değil mi dedi Nedret. Uyanır gibi baktı Nedret'e. İlle de kafandan geçenleri bilecek bu kız. İşin başında söylemiş Doktor Şefik Hüsnü bunları dedi. Bu ülkede cumhuriyetçilerle komünistler gerici sınıflara, katmanlara, onların saldırılarına karşı devrimci kazanımları korumak için uzun süre dayanışma içinde yürümek zorundalar demiş o zaman. Daha ne desin? Opportunist damgasını giyince Komintern'de dünya için biçilmiş Şefik Hüsnü'nün Türkiye açısından gerçek dışı düş ürünü iyi düşünülmemiş bulduğu şablonları yinelemeye başlamış. TKP öyle olmamış mı? Ne yapsınlar? Sahir kadar incesine giremeyen Nedret de anımsamış gibi başını salladı. Dalgın gülümsedi. Sahir, öyle coşkulu kaleme alınmış ki yazı, yazan pek mutlu olmuş sanki yazarken. Şefik Hüsnü olmalı, kim olacak başka? Nedret de gülümsedi, ekledi Sahir. Dünya proleter devrimi olacak, Türkiye de kazanacak. Komintern bunu biliyor. Dalgın durup söylendi kendi kendine. Bok kazandı Türkiye. Birden güldü Nedret, ağzından çıkıvermiş sözlerin bilincine yeni varmış gibi. Sahir de güldü. Aynı mutlu gülücükle uzanıverdi Nedret, kollarını okşar gibi omzuna attı Sahir'in. Öpücük kondurdu yanaklarına. Canım benim dedi sevecenlikle. Uzun günlerin kirini, pasını siler gibiydi bu sımsıcak öpücük. Neredendi şimdi bu? Şaşırmış gibi duraladı Sahir. Bu da mı Nedret değildi? O da bir öpücük kondurdu Nedret'in yanağına. Belki de seviyorsun sen beni dedi, acısını örten bir gülümsemeyle. Önce anlamamış gibi duraladı Nedret, gülümseydi o da. Takılmaydı, ne olacaktı ki başka? Belki dedi, sevmeyeyim diyorum ama olmuyor işte.